Ayrım 24. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 344. Sabırlı Nazır. Ali Münif Yeğena Bey, Makedonya ekolünden yetişmiş yöneticilerdendi. Doğum yeri Adana'da Rüştiye'yi bitirdikten sonra 1896 yılında mülkiyenin yüksek kısmından mezun olmuş ve genç bir kaymakam olarak Makedonya'da bulunmuştu. Özellikle 1902-1908 yıllarında Gostivar, Kosova ve Köprülü kaymakamlıkları onun yaşamında bir bakıma dönüm noktası olmuştu. Bu yıllarda İttihat ve Terakki'nin gizli çalışmalarına katılmıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra 1909'da Adana Bibusu seçildi. Ankara, Manastır, Halep valiliklerinde bulundu. 1913-1915 yıllarında Talat Paşa'nın nazırlığında müsteşarlık yaptı. Oradan Lübnan valiliğine atandı. 19. yüzyıldan beri Lübnan'a Osmanlı yurttaşı Hristiyan valiler gönderilirdi. Oraya yeniden ilk giden Türk vali kendisiydi. 1917 yılında Talat Paşa kabinesinde Nafia Nazırı oldu. Mütarekede tutuklandı, Bekir Ağa bölüğünde yattı ve sonra sürüldü. Sürülürken kendisine neyle suçlandığı söylenmemişti. İngilizlerin elinde de herhangi bir suç delili yoktu. İngiliz, Fransız ve Ermeni kara listelerinde adı vardı. Patrikhane, İngiliz Yüksek Komiserliği için hazırladığı 100 suçlu Türk başlıklı kara listeye onun da adını geçirmişti. Savaş içinde Lübnan'da açlık yaratmış ve marunilere ısrap çektirmiş olduğu öne sürülüyordu. Aslında ise ittihatçı olduğu, savaş kabinesinde görev aldığı ve özellikle Talat Paşa'nın adamı olduğu için sürülmüştü. Sürgün arkadaşlarının çoğu gibi o da neyle suçlandığını bilmiyordu ama sabırlıydı. İngiliz makamlarına bir mektup yazıp suçunun ne olduğunu, niçin Malta'ya sürüldüğünü, ne zamana kadar sürgün kalacağını sormadı. Malta'daki Türk sürgünleri hakkında son kararı barış konferansının vereceği yolunda sözler duyulmuştu. Konferansın kararını sabırla bekledi. En sonunda Sevr Antlaşması imzalanmıştı. Sürgünler hakkında yine bir karar yoktu. Ne yargılanıyorlar ne serbest bırakılıyorlardı. Kendilerine herhangi bir açıklama yapan da olmuyordu. Yine aylarca sabretti. Sonunda onun da sabrı taştı. 19 Kasım 1920 günü Lord Curzon'a uzun bir mektup yazdı. Ağır başlı, mantıklı bir mektuptu bu. İngiliz askeri makamlarınca İstanbul'dan alınıp önce Mondros'a ardından da Malta'ya sürüldüğünden bu yana 16 aydan fazla zaman geçti diye başlıyordu. Bu uzun mektuptan bazı parçalar aşağıya alındı. Eski Nafia Nazırı İngiltere Dışişleri Bakanı'na şunları söylüyordu. Benim kaderimi paylaşan arkadaşlarımdan bazıları bu muamelenin nedenlerini birçok kez sordular ama hiçbiri cevap alamadı. Yalnız bir kez bizim durumumuzla ilgili bir bilgi aldık. İngiliz Yüksek Komiseri Excellence Amiral de Robeck'in Mondros'a uğradığı sıradaydı. Verilen bilgi bizim hakkımızdaki kararın barış konferansınca verileceği yolundaydı. Ben konferans kararını bekledim ve kendi durumumla ilgili olarak bugüne kadar hiç kimseye başvurmadım. Ama ekselanslarınca da pek iyi bilindiği gibi Türkiye ile barış antlaşması şimdi imzalanmış bulunmaktadır. Bu antlaşmanın savaş suçluları ile ilgili hükümlerine göre müttefikler şu iki sınıfa giren kişilerin teslimini Türkiye'den isteyeceklerdir. 1. Savaş yasaları ile törelerini çiğnemiş olmakla suçlananlar ve 2. 1914 yılında Türkiye topraklarında yapılan kırımlardan sorumlu tutulanlar. Bana gelince ben bu suçlardan hiçbiriyle suçlanamam. Bu durumda niçin böyle sonu gelmeyen bir biçimde Malta'da tutulduğumu anlamakta güçlük çekiyorum. Her şeye rağmen müttefik askeri mahkemesinin ya da uluslararası bir mahkemenin yargı yetkisine girebilecek herhangi bir suçtan sanıksam, barış antlaşmasıyla bahşedilen kendi kendime savunma hakkımı kullanabilmem için neyle suçlandığımın ayrıntılarıyla ve tez elden bana bildirilmesini dilerim. Bu durumda hemen yargılanmamı isterim. Çünkü mali ve manevi sıkıntılarım artık daha fazla dayanılamayacak bir dereceye varmıştır. O mahkemelerin yetkisine girebilecek bir suçum yoksa daha fazla ve gereksiz olarak özgürlükten yoksun bırakılmamamı ve salıverilmemi saygılarımla rica ederim. F.O. 371-5091 E.14.130 Lord Curzon'a mektubu Polverista Malta 19.10.1920. Bu ağır başlı mektup, protestolu öteki mektuplardan daha fazla İngilizleri düşündürdü. İngiliz dışişleri yetkileri bu mektubu evirip çevirdiler, üzerinde çeşitli yorumlar yaptılar. Bir görevli onun suçlu dolaylı sorumluluktur, dedi. Amiral de Robeck'in görüşünün alınmasını önerdi. Bir başka görevli, yargılama başlamadan önce neyle suçlandığının kendisine bildirilemeyeceğini savundu. Üçüncü bir yetkili, mektubunu cevapsız bırakalım ama onun aleyhinde ne gibi deliller bulunduğunu öğrenemez miyiz, dedi. İngiliz diplomatlarından biri başsavcılığa danışılması görüşünü ortaya attı. Ama işin aslı şuydu ki eski nazır İngilizleri güç durumda bırakmıştı. Ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Onun aleyhinde ellerinde kesin bir delil yoktu. Ermeni patrikhanesinin iddia ettiği gibi Lübnan valiliği sırasında açlığa sebep olduğu ve marunilere ıstırap çektirdiği kendisine söylenmiş olsaydı İngilizler daha da güç durumda kalacaklardı. Böyle bir iddia kolaylıkla çürütülebilecekti. 24 Aralık 1920 günlü bir İngiliz dışişleri notunda şöyle deniyordu. İtham edildikleri suçları kendilerine bildirirsek hiç kuşkusuz büyük tenkitlere uğrayacağız ve onları sürgün tutmaya yetkili olup olmadığımız konusunda uzun yazışmalar olacak. İngilizler 2 ay kadar bocaladılar. En sonunda bir yetkili gelişmeleri bekleyelim dedi ve eski Nafia Nazırı'nın mektubu karşılıksız bırakıldı. Foreign Office'in 15-11-1920, 22-12-1920, 24-12-1920 ve 15-1-1921 günlü notları. Eski nazır 28 Ocak 1921 günü Lord Curzon'a bir mektup daha yolladı. İlk mektubundaki görüşlerini tekrarladı. F.O. 371-6499 Lord Curzon'a mektubu Malta 28-1-1921. Bu mektubunda da bir karşılık alamadı. Sonunda o da Ankara hükümetince kurtarıldı. Kurtulduktan sonra önce Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı, arkasından Adana Belediye Başkanlığı yaptı. Sonra 1927 yılında Mersin ve Seyhan Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Aralıksız 1950 yılına kadar milletvekili kaldı. Ertesi yıl 77 yaşında öldü, Adana'ya gömüldü. Protestocu Komutan Ali İhsan Paşa, protestolara 1918 yılı sonlarında başladı. Mütarekenin imzalanması üzerine 6. Ordu Komutanı olarak Musul cephesinde İngilizlerle karşı karşıya kalınca ya direniyor ya da protesto ediyordu. İngilizler Musul şehrine doğru ilerlerken direnmeye çalıştı, olmadı. İngiliz baskısı ve İstanbul'un buyruğu karşısında Musul'u boşaltmak zorunda kaldı. 10 Kasım 1918 günü protesto ederek askerimi çekiyorum dedi ve çekti. Ondan sonraki günlerde de direnebildiği kadar direndi. Direnemeyeceğini anladığı noktalardaysa protestoyu basıp çekildi. Bu böylece 1919 yılı Şubat ortalarına kadar sürüp gitti. İngiliz baskısıyla İstanbul'a çağrıldığı zaman Harbiye Nazırlığı koltuğuna oturtulmak üzere başkentte beklendiğini sanıyordu. Haydarpaşa istasyonunda İngiliz polisince yakalanınca tuzağa düşürüldüğünü anladı. Protesto bile edemeden İngilizlere teslim oldu. Ertesi gün İngiliz polis karakolunda etrafında hızlı yürünmesine bile tahammül edemeyecek kadar burnundan soluyordu. Anılarında yazdığına göre suratı tıpkı buldog köpeğine benzeyen kart bir İngiliz çavuşunun odanın içinde sert adımlarla dolaşmasına fena halde sinirlenmiştir. Yüzüne tükürme işareti yaparak üzerindeki general üniformasının işaretlerini İngiliz çavuşuna gösterir. Karşılıklı birbirimize bakarak burnumuzdan solumaya başladık. Birbirlerine saldırmak isteyen ve fakat saldıramayan iki horoz vaziyetine geldik, der. Eski 6. Ordu Komutanı böylece burnundan soluya soluya Malta'ya sürülür. Adaya ilk gönderilen Türk sürgünüdür. Aynı zamanda İngilizlerin Türkiye'de tutuklandıkları ilk Türk komutanıdır. İmparatorluğun başkentinde düşman polislerince tutuklanmış olması, buna kimsenin bir tepki göstermeyişi ve herkesten önce Malta'ya sürülmesi eski ordu komutanına pek dokunmuştur. Her yiğidin bir kılıç kuşanısı olduğu gibi Malta sürgünlerinin de her birinin İngilizlerle ayrı ayrı kavgaları vardı. Herkesin kavgası kendisine göredir. Kılıcı elinden alınmış olan eski 6. ordu komutanının Malta'da tek silahı protestolarıdır. İşe yarasın yaramasın, protestoları yağdırır. Hiç değilse içini boşaltmış olur. Bir süre avunur, karşılık bekler, İngilizlerden bir ses seda çıkmayınca yine dolar. Yine protesto eder, böylece sürgün yaşamı sürüp gider. Ordu komutanı rütbesinde bir general olduğu için muhatap olarak İngiltere Savunma Bakanlığı'nı almıştır. Onun protesto bombardımanına Lord Curzon değil, İngiliz Savunma Bakanı hedef olmuştur. Bir örnek olarak Malta'dan İngiliz Savunma Bakanı'na gönderdiği 30 Ocak 1920 tarihli mektubundan bazı parçalar aşağıya aktarılmıştır. Şöyle yazar. Malta valisine gönderdiğim 12 Aralık 1919 tarihli mektubumda şunları belirtmiştim. 1. Benim aleyhimde hiçbir suç delili yoktur. 2. Tutuklama bir tevkif müzekkeresiyle yapılır. Benim hakkımda böyle bir müzekkere de yoktur. 3. Şu halde hapsedilişim hiçbir kanuna dayandırılamaz. 3 Aralık tarihli eski dilekçeme yalnız şu karşılığı aldım. benim de içlerinde bulunduğum siyasi suçluların İngiliz, müttefik ve Türk yurttaşlarına karşı işlemiş suçlardan dolayı yargılanmayı beklemek üzere tutulacakları Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. 12 Aralık tarihli mektubuma ise hiç karşılık alamadım. Bir kez daha önemli belirtmek isterim ki, eğer herhangi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan bir siyasi suçluysam, neyle suçlandığımın bana bildirilmesi gerekir. Nedeni bildirilmeden bir insanın böyle keyfi olarak hapiste tutulması hiçbir adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Şu halde, bir yıla yakın zamandır bana maddi ve manevi ıstırap veren bu haksızlığı, ekselanslarının önünde bir kez daha şiddetle protesto eder ve en kısa sürede serbest bırakılarak yurduma gönderilmemi adalet adına dilerim. F.O. 371-5089-E879 İngiltere Savunma Bakanı'na mektubu Malta, Yeni Verdala, 31-1920. Sürgün komutanın eşi de İstanbul'da İngiliz Karadeniz Orduları Başkomutanı'na başvurmuş, kocasının serbest bırakılmasını istemişti. Kocanız hakkında kararı barış konferansı verecektir yollu bir karşılık almış ve bunu Malta'daki eşine duyurmuştu. Bunun üzerine eski 6. Ordu Komutanı 1 Şubat 1920 günü Malta'daki İsveç Konsolosluğu aracılığıyla Paris Barış Konferansı Başkanı'na uzun bir mektup yazdı. Bir örneğini de İngiltere Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Eski söylediklerini biraz değişik biçimde yineledi. Ayrıca sinirlerinin bozulduğunu, romatizmadan rahatsız olduğunu ekledi. Hayatım cehennem oluyor diye haykırdı. 11 aydır sürgünüm. Bütün protestolarımı ve sürekli çabalarıma rağmen neden tutuklandığım, niçin bunca zamandır hapsedildiğim bana hala bildirilmedi, dedi. Serbest bırakılmasını istedi. F.O. 371-5089-E879 Paris Barış Konferansı Başkanı'na mektubu Malta, Yeni Verdala 1-2-1920. Protestoları hiçbir sonuç vermedi. Londra konferansından sonra bir kısım sürgünler serbest bırakılırken o yine Malta'da kaldı. Yargılanacak olanların başındaydı. Irak cephesinde İngilizleri çok uğraştırmıştı. Şimdi İngilizler kendisinden öc alacaklardı. Pençelerine düşmüştü. Ama sonunda İngilizlerin planı suya düştü. Eski 6. Ordu komutanı 15 arkadaşıyla birlikte Malta'dan kaçmayı başardı. 6 Eylül 1921 günü Tricotti adlı İtalyan gemisine gizlice bindiler. Ertesi gün Sicilya'ya çıktılar. Sakarya zaferinin kutlandığı günlerde 25 Eylül 1921 günü Anadolu'ya ayak bastı. Özgürlüğe kavuşmanın mutluluğu Sakarya zaferinin sevinci içinde Ankara'ya koştu. 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. Bu atama ilk bakışta mutlu bir olay gibi göründü. Türk ordusu savaş tecrübesi olan değerli bir komutan kazanmıştı. İngilizler bile bundan kaygılanmıştı ama mutlu atamanın sevinci uzun sürmedi. Çok geçmeden Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ile 1. Ordu komutanı arasında anlaşmazlık çıktı. Eski Malta sürgününün protestoculuğu mu nüksetmişti, kendisinden birkaç yaş küçük olan İsmet Paşa'nın buyruğu altına girmeyi mi onuruna yedirememişti, yoksa İsmet Paşa mı onu çekememişti, kesinlikle belli değil. Belli olan şu ki iki komutanın yıldızları barışmamıştı. Sonunda 1. Ordu komutanı emekliye çıkarıldı, büyük taarruza katılamadı. Bu darbeyi hiçbir zaman unutamadı. İsmet Paşa ile arasındaki geçimsizlik, daha doğrusu düşmanlık sonuna kadar sürüp gitti. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı sırasında cezaevinde yattı. Milli şef onun peşini bırakmamıştı. O da protestoculuğundan vazgeçmemişti. Bir tepki olarak Demokrat Parti'ye girdi. Milli şefi protesto ederek 1950 seçimlerinde Afyon'dan milletvekili. Anılarında 22 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi'ne girdim. Ulu Tanrı'nın bugünü gösterdiğine hamd ettim, der ve ekler. Benim hapishanelerde çürütmek, öldürmek isteyen adam da aynı günde Cumhurbaşkanlığından düşerek sadece bir Malatya milletvekili olarak kalmıştı. En sonunda adaletin yerini bulduğuna, parlamentoda İnönü ile aynı düzeye ulaştığına inanır. Mutludur. Protesto ile geçen bir ömür çok az huzurla sonuçlanmıştır. Ölürken gözleri açık gitmemiştir denilebilir. Tutsakçıların tutsaklığı. Bunlar bir manga subaydı. İlk grupta Malta'ya sürüldüler. Suçları İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktı. Hepsine birden garnizoncular adı verildiği olmuştur. Tutsakçılar demek daha yerindedir. İçlerinde garnizonculuk etmemiş olanlar da vardı. En kıdemlileri albay rütbesinde olan bu subaylar Malta'da apayrı bir gruptu. Kodoman sürgünlerden uzak duruyorlardı. Dertleri ayrıydı. Kendilerini savunma yöntemleri de ayrı olmuştur. Öteki sürgünler gibi bunlar kendilerini İngiliz kodamanlarıyla kavgaya girişmeye pek yetkili görmüyorlardı. Malta'daki İsveç konsolosluğuna başvuruyorlar, onun kanalıyla yakınmalarını Londra'ya ulaştırıyorlardı. Türkiye ile İngiltere hala savaş halinde olduklarından İngiliz topraklarındaki Türk çıkarlarını koruma görevi İsveç'in üzerindeydi. Daha Malta'ya varır varmaz İsveç konsolosluğuna dilekçeler vermeye başladılar. İçlerinden piyade albayı olan 18 Haziran 1919 tarihli dilekçesinde Malta'ya sürülürken kendisine kötü davranıldığından, gemide geceleri bile güvertede yatırıldığından yakındı. Türkiye'deki İngiliz tutsaklarına böyle davranılmamış olduğunu belirtti. Ayrıca kendisinin savaş tutsağı ya da siyasi suçlu sayılmayacağını söyledi. Çünkü mütareke zamanında tutuklanmıştı ve politikaya hiç karışmamış bir askerdi. Adi suçlu sayılıyorsa neyle suçlandığının kendisine bildirilmesini istedi. F.O. 371-4174, 103.812 piyade albayından İsveç konsolosluğuna dilekçe Malta 18-6-1919. İkinci albay 20 Haziran 1919 günü İsveç konsolosluğuna aynı yolda bir dilekçe verdi. Çok kötü biçimde tutuklanıp sürüldüğünü anlattı. Malta'ya sürülürken en gerekli eşyaları almasına bile izin verilmemişti. Türklerin hiçbir İngiliz tutsaklarına böyle davranmadıklarını söyledi. Durumuyla ilgilenilmesini rica etti. İkinci albaydan İsveç konsolosluğuna dilekçe Malta 20-6-1919. Bu subayların dilekçeleri Londra'daki İsveç elçiliğince İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Dışişleri dilekçeleri savaş tutsakları dairesine yolladı. Oradan dilekçeler yine dışişlerine çevrildi. İngiltere Savunma Bakanlığı bu sürgünlerin tam anlamıyla savaş tutsakları olmadıklarını söyledi. Tam siyasi suçlu da sayılamıyorlardı. İngiliz makamları bocalıyorlardı. Dilekçeler karşılıksız bırakıldı. İsveç elçiliğinden Foreign Office'e nota 7-7-1919, Savaş Tutsakları Dairesi'nden Foreign Office'e yazı 16-7-1919. Sürgünlerden süvari binbaşısı olanı 29 Haziran 1919 günü İngiliz generali G.B. Smith'e bir mektup yolladı. General Smith, Kut el Amara'da Türklere karşı tutsak düşmüş ve şimdi Malta'da sürgün olan binbaşının muhafazası altında kalmıştı. Binbaşı o günleri hatırlıyordu. İngiliz tutsaklarına nasıl iyi davranıldığının yetkili makamlara anlatılmasını General Smith'ten rica ediyordu. General gerçekten ilgilendi. Türk binbaşısının İngiliz tutsaklarına insanca davrandığını İngiltere Savunma Bakanlığı'na 20 Temmuz 1919 günlü bir yazıyla bildirdi. F.O. 371-4174, 113.225 süvari binbaşısından General Smith'e mektup, Malta 29-6-1919 ve General Smith'ten War Office'e yazı 27.919. İngiliz generalinin tanıklığı bir işe yaramadı. Binbaşı Malta'da kaldı. Tutsakçı sürgünler içinde bir yarbayın durumu ilginçtir. Bu yarbay Malta'ya varır varmaz 15 Haziran 1919 günü İsveç konsolosluğuna bir dilekçe verdi. İngiliz tutsaklarına kötü davranmakla suçlandığını, oysa kendisinin bütün savaş boyunca hiçbir İngiliz tutsağı görmediğini, sürekli olarak seferberlik dairesinde çalıştığını anlattı. Yanlışlıkla yakalanıp sürülmüş olduğunu ileri sürdü. F.O. 374-174, 103.812, Yarbay'dan İsveç konsolosluğuna dilekçe 15-6-1919. Bu dilekçeden bir sonuç çıkmadı. Yarbay, 9 Ağustos günü Amiral Kaltorp'a bir dilekçe gönderdi. Yanlışlıkla yakalanıp sürülmüş olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bunun üzerine İngiliz makamları arasında yazışmalar yapıldı. İstanbul Yüksek Komiserliği en sonunda 19 Ekim 1919 günü yaptığı yanlışlığı kabul etti. Türk yarbayı yanlışlıkla Malta'ya sürülmüştü. 5 ay kadar yanlış yere sürgün kaldıktan sonra serbest bırakılmasına izin çıktı. İngilizler için yüz kızartıcı bir olaydı bu. F.O. 371-4174, 146.632 Kaltorp'a 9-8-1919 ve Webb'den Foreign Office'e yazı İstanbul 19-10-1919 No 1921. Garnizoncular sık sık toplu dilekçeler de verdiler. 12 Temmuz günü Malta'daki İsveç konsolosluğuna 12 imzalı bir dilekçe sundular. O güne kadar tek tek verdikleri dilekçelerin hiçbirine karşılık alamadıklarını bildirdiler. Suçsuz olduklarını savundular. Malta'da çok ıstırap çektiklerini söylediler. Serbest bırakılmalarını istediler. F.O. 371-4174, 11.908 İsveç konsolosluğuna toplu dilekçe Malta Salvatore Kalesi 12.7.1919. Öteki dilekçeler gibi bu toplu dilekçe de İsveç elçiliğince İngiltere dışişlerine iletildi ve orada kaldı, karşılık verilmedi. Tutsakçı subaylar buna benzer daha birçok dilekçe yazdılar. Hiçbirine karşılık alamadılar. Aylar, yıllar geçip gitti. 2 yıl kadar sonra 26 Kasım 1920 günü bu subay grubu İsveç konsolosluğu aracılığıyla 9 imzalı bir dilekçe daha gönderdiler. Artık sürgün yaşamının dayanılamaz duruma geldiğini anlattılar. Şunları yazdılar. 2 yıl kadar önce İngiliz makamlarınca evlerimizden alınarak tutsak edildik. İngiliz makamlarının bizleri tutsak etmeye ve Malta'da tutmaya hakları olmadığı kuşkusuzdur. Savaş tutsaklarına kötü davranmakla suçlandığımız anlaşılıyor. Böyle bir suçlama karşısında hakkımızda hiç değilse bir ön soruşturma yapılacağını ve suçluyla suçsuzun ayrılacağını umuyorduk. Hiçbir soruşturma yapılmadı ve bütün bu 2 yıl boyunca hiçbirimize bir tek soru bile sorulmadı. Öteki düşman ülkelerin yurttaşlarından hiçbiri böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmamıştır. Aynı suçtan sanık olarak tutulmuş ve önceleri Osmanlı ordusuna hizmet etmiş bir Alman mühendisiyle bir de Bulgar profesörü vardı. Serbest bırakıldılar ve onlar kendilerine maaş ödendi. Bu durumumuza bir son verilmesi için sayısız başvurularımız oldu ama hiçbiri dinlenmedi. Bizler burada maddi manevi ıstırap çekerken dayanılmaz hayat pahalılığı karşısında hiçbir geçim kaynağı bulunmayan ailelerimiz de büyük bir yoksulluğa düşmüşlerdir. Subay olduğumuz halde bize subay gibi davranılmıyor ve hiçbir maaş ödenmiyor. Bu dayanılmaz durum karşısında şunları önermekten başka çaremiz yoktur. 1. Bizim durumumuzda olan başkaları gibi bizim de serbest bırakılmamızı. 2. Derhal yargılanma şansının bize verilmesini. 3. Yargılanmayacaksak yavaş yavaş öldürülmek yerine derhal öldürülmemizi istiyoruz. F.O. 371-5091-E15628 İsveç Konsolosluğu'na toplu dilekçe Malta Polverista 26-11-1920. İsveç Elçiliği 13 Aralık 1920 günü bu dilekçeyi İngiltere Dışişleri'ne iletti. Dışişleri yetkililerinden D.G. Osborne dilekçeyi okuduktan sonra "Şikayetleri maalesef büyük ölçüde haklıdır," dedi. D.G. Osborne'un 16-12-1920 günlü notu. Ama bu sözler kağıt üzerinde kaldı. Türk subayları ne yargılandılar, ne serbest bırakıldılar. Kendi deyimleriyle Malta'da yavaş yavaş ölüme terk edildiler. Nisan 1921'de bir kısım sürgünler Türkiye'deki İngiliz tutsaklarıyla değiştirilip serbest bırakıldılar. İngiliz tutsaklarına kötü davranmaktan sanık subaylar grubu Malta'da kaldı. Bunun üzerine kaygıları bir kat daha arttı. 1 Mayıs 1921 günü Ankara hükümetinin Roma mümessilliğine acındırıcı bir dilekçe gönderdiler. Şöyle dediler. Şimdiye kadarki sürekli başvurmalarımıza hiçbir yerden karşılık alamadık. Tutsaklığımızın uzayıp gitmesi ve maaşlarımızın kesilmiş olması dolayısıyla gerek bizim, gerekse ailelerimizin çekmediğimiz sıkıntı kalmamıştır. Şimdiye kadar vatan ve millet uğrunda canını feda ederek namuslu görev yapmış bizler gibi Allah'tan başka kimsesi olmayanların son mükafatı bu mu olacaktı? Arkadaşlarımızdan bir kısmı serbest bırakıldı. Bizlerse bundan da mahrum kaldık. Bu ana kadar tarihte bir benzeri görülmeyen, hiçbir kanuna dayanmayan ve hiçbir milletçe kabul edilmeyen bu üzücü durumumuza bir an önce son verilerek çeşitli yoksulluklar içerisinde gözyaşı döken masumların feryat ve figanının sonuçlandırılması ve bu milletin ve vatanın çocukları olan bizlerin de benzerlerimiz gibi kurtarılmamız için aracı ve yardımcı olunmasını İslamiyet ve insanlık adına yalvarır ve karşılığınızı sabırsızlıkla bekleriz. Ferman. RBA Kutu 130 Dosya 5 Dilekçenin dili biraz arındırıldı. Bu tutsakçı tutsakların çilesi bundan sonra 6 ay daha sürdü. Kasım 1921'de Türkiye'deki İngiliz tutsaklarına karşılık olarak serbest bırakıldılar ve yurda döndüler. 24. ayrımın sonu sayfa 356.